Ayrım 10.
Aşk coğrafyasında konuşmalar. Yani ortanın solu diye ortaya çıkan İsmet İnönü, Ecevit'e bir şey öğretti. Örgütlü toplum. Tabii Ecevit'in de altyapısı vardı. Genç bir gazeteciyken Allah'ın verdiği büyük bir şans olarak Çalışma Bakanlığı'na getirildi. İsmet Paşa verdi bu makamı. Çalışma Bakanı nedir? İştir, sendikadır, bu alanları tanımadır. Zaten orada toplu sözleşme ve grevlerle çok cebelleşti ve böyle yasalar çıkardı. Bu birikim Abdi İpekçi'nin de yönlendirmesiyle Türkiye'ye gerçekten de sosyal demokrasiyi getirdi. Bugün sosyal demokratların hizbi ve birleşme kavgaları Türkiye'nin midesini bulandırır hale geldi. Altta kalanların, halkçı dediğimiz insanların iktidarlarının bu kadar pespaya duruma düşmesi ve bu ülkede umut olmaktan çıkmasını hepimiz ciddi ciddi masaya koyalım. Umudumuz Ecevit'ti. Hepinize iş, toprak işleyenin diyerek milyonların oyunu alıp iktidara gelmişti. Şimdi yaşı benim gibi 40-50 olanlar gördüler ki yağ yok, ampul yok. Bu büyük umudumuz kara olan ampulsüz bıraktı. Tüpsüz, sigarasız bıraktı. İş adamları buna karşı çıktı. TÜSİAD karşı raporlar hazırladı, medyaya demeçler verdi. Bunun sıkıştırması olarak depolama, stoklama ve kara borsa. Ben sabahlara kadar tüp bekledim. Sobasız, odunsuz, eksi 20 derece evde yattım. Acılarla dolu geçti herkesin hayatı. Ecevit'le Türkiye'de bir sürü kavram moda oldu. 50 yıldır siyasetimizin kullandığı kavramlardı bunlar. Örneğin enkaz edebiyatı. Ben enkaz devraldım dedi Ecevit. Sonra bu laf geldi moda oldu. Kısır döngü diye bir laf vardır. Bu lafın çıktığı yer Cumhurbaşkanlığı seçimleridir. İki tarafta inatlaştı. Boş oy turlaması yaptı meclis. Aylar geçiyor, Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Sonra gelsin darbe. İşte siyasetin kısır döngüye dönmesi buradan çıktı. Mahallede bir taraf sağcı, bir tarafı solcu yaptınız. Bizi birbirimize kırdırdınız. Bir tane güzel mesaj vermediniz. Birileri bize bunu söylesin. Biz Ecevit hakkında güzel konuşalım. Ama Ecevit hakkında güzel konuşurken Allah'ın huzurunda da güzel konuşalım. Allah var, yanan çocuklar var. 12 Eylül öncesinde 5000'in üzerinde çocuk birbirini öldürdü. Bu toplum bugün bunu unutuyorsa bu toplumla hesabım olmaz. Biz bu toplumu bırakıp gidelim. Bu kör, inkarcı, iğrenç siyasetin içinde Ecevit'in en yakın arkadaşlarının yağ kara borsası yaptığı çıktı ortaya. Ecevit bu ülkenin en şaibeli insanlarıyla, mataracılarla ki sonra Yüce Divan'a gittiler, siyaset yaptı. Aldı onları seçime sokup bakan yaptı. Demirel'i anlatmıyorum çünkü Ecevit'e bir dersek Demirel'i yüzle çarpmak gerek. Kirlilik olarak yani. Şüphesiz Ecevit 1990'lı yıllarda çok ciddi bir muhasebe yapmıştır. 12 Eylül'de o mahkemelerden çıktıktan sonra Tanrı ile hesaplaşmıştır. Sağ, muhafazakarlığı, milli değerleri çok dışladığı, bu kitlelerle çok uzak kaldığı için muhtemelen hayıflanmış, yeni kurduğu demokratik solda bu anlayışı hakim kılmaya çalışmıştır. Yani bir muhasebeden geçmiştir. Annem Bayındırlık Bakanı olamaz. Türkiye'de hepsinden önce parlamentonun cenazesi kalktı. Ardından birçok partinin. Kaç kere parti kapatıldı, parlamento kilitlendi. Demirel'in de Ecevit'in de dünya görüşleri yoktu. Bunlardan bu toprağın geçmişine ve geleceğine dair bir hikmetli sözünü, felsefi ince bir lafını duymadım. Bin tane insani ve felsefi olay meydana geldi, Ecevit de Demirel de bunları anlayacak bir cümle ortaya koymadı. Kendimizi kandırmayalım. Benim annem de çok iyi bir insandı ama Bayındırlık Bakanlığı'na koysan bir şey yapamazdı. Ama annem hala annemdir. Ben ölene kadar annemdir. Ecevit de bizim için öyleydi. Ailemizden biriydi. Annemizdir, babamızdır. O saygıyı da hak ediyor. Ama benim annem başbakanlıkta yapamazdı. Yapsaydı böyle olurdu. Öyle dandik siyasetlerle, umudumuz kara olanlarla, nutuklarla, ülkeyi kurtardık laflarıyla eğlenilir hale geldi. Kahvede tartışma yapıldığında, gene neyi kurtarıyorsunuz diye bir geyik vardır bizlerde. Bu, Ecevitlerin bu ülkeye getirdiği hayal kırıklığının simgesidir. vatanı kurtarmak. Umudumuz... Şimdi diyelim ki biri parti kuruyor. Umudumuz sen misin diye dalga geçilir. Yarınlar lafıyla dalga geçilir. Barış, kardeşlik lafıyla dalga geçilir. Sendika, işçi lafıyla. Ecevit neyi savunuyorsa bütün bu toplum dalga geçer hale geldi. Altta kalanlar, işsizler, sendikasızlar, yoksullar için sigorta, fırsat eşitliği. Bütün siyasetimiz budur. Ama bunları söyledikçe bize gülüyorlar. Çünkü çok önce boşa çıktı, erozyona uğradı bütün bu söylemler. Kısadan ise. Ben üniversite yıllarımda hem okuyordum hem de gece bir gazetede çalışıyordum. Çalıştığım gazete Milliyet'ti. Orada teknik dizgi işleri yapıyordum. Sonra diğer işlere yardım ediyordum. 1980 sonrası Arayış dergisi çıktı. 5-6 sayısında Ecevit'in konuşmalarını ben dizdim. Gençliğimde Ecevit'in konuşmalarını hep ben dizerdim. Güzel de bir hikayem var. Bizde montaj eski filmler ve foto filmlerle yapılırdı. Filmlerde sevmediğin fazlalık olan yerleri kahverengi bordo fırça aptekle kapatırsın. Ecevit'in bütün mitinglerinde yapılan arkadan çekimlerde kocaman bir kel görünüyordu. Gazetedeki bir işimde aptekle Ecevit'in kelini kapatmaktı. Bütün sayfalar gelir ve ben Ecevit'in resimlerindeki keli kapatırdım. Ecevit'in kelini çok kapattım. Bir gün baktım, Milliyet gazetesi apteki kaldırdı ve kel göründü diye bir manşet attı. Bu bana bir ders oldu. Eğer siz medyaya güvenerek yola çıkarsanız, onların şişirmeleriyle karizma elde ederseniz, onlar da sizi bir gün apteklemez ve keliniz ortaya çıkar. Hüsnü Aşk'taki yangın. Bir dönem ihtiyatlı sadrazam Rauf Paşa'mız vardı. Rauf Paşa o kadar ihtiyatlı bir adamdı ki namı diğer ihtiyatlı Rauf Paşa oldu. Bir gün Rauf Paşa'ya diyorlar ki, bir insanın mezar taşına ismi kazınmadan üzerine konuşmamalı. Yani onun ihtiyatına hak veren bir cümle ediyor arkadaşı. O da diyor ki, olur mu? Peşinde hısımları var, ailesi var, yandaşları var. En iyisi hiç konuşmamalı. Ebediyen dilimizi tutmalı. İyisiyle, doğrusuyla, yanlışıyla bu toprağın çok kıymetli, çok büyük bir evladıydı Ecevit. Bizde çok büyük bir isim yaptı. Nasıl her günümüze girdi? Şöyle anlatmaya çalışayım size. 1780'ler, 90'lar. Üçüncü Selim daha yeni geldi, gelecek. Tarihimizin en büyük divan şairlerinden Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk diye bir kitabı vardır. Bu çok değerli bir kitaptır. Bu kitap üzerine hala yazılır. Bizler de Osmanlıcamızı zorlarız, anlamaya çalışırız. Şeyh Galip üzerine kritik yazanlardan bir tanesi de Beşir Ayvazoğlu'dur. Şöyle der Şeyh Galip'in şiirlerine baktığı zaman. Bir ateştir gidiyor. Her mısrasına baktığın zaman bir ateş, bir cehennem. Yürek anlatacak ateş, sokağı anlatacak ateş. Her taraf ateş ve cehennem. Beşir Ayvazoğlu da Şeyh Galip'i çok seviyor. Her mısrasına niçin bu kadar ateş giriyor diye soruyor. Bunu şöyle anlatmaya çalışıyor. Şeyh Galip'in yaşadığı dönemlerde İstanbul 2-3 büyük yangın atlattı. Şeyh Galip her gün İstanbul'un yanışını gördü. Şeyh Galip hiçbir zaman şiirlerinde İstanbul'un yanışını anlatmadı ama İstanbul'un yanışı onu nasıl etkilediyse o artık aşk yangınını da kalp yangınını da bu tasvirlerle süsledi. Ben bir yazarım. Yazdığım yazıların her cümlesinde Ecevit'in, Demirel'in bir imgesi, bir ismi var. Onun bir bozukluğunun ya da onun bir çağrışımının bir izi var. Doğrularıyla, yanlışlarıyla her cümlemize sızmıştır, nüfuz etmiştir. Sevgilimizi anlatırken, Kurtuluş Parkı'nda dolaşırken, bir kafede çay içerken bile bu imgeler bizi etkilemiştir. Aşkımızı, ailemizi, sevgimizi, geleceğimizi yani siyaset dışı alanlarımızı da etkilemiştir. Bu kadar hakim bir siyasi rol oynamıştır. Kenan Evren, Demirel ve Ecevit. Bunlar 3-5 isim. Ben de diyorum ki bunu hak etmiyordum. Bu kadar büyük kurtarıcılar artık lazım değil bize. Bu kadar büyük sloganlara artık ihtiyacımız yok. Artık hepimiz buradan büyük bir ders çıkartalım. Ecevit'in nihayetinde Türkiye'yi teslim ettiği bizi teslim ettiği Zeki Sezer gibi birisidir. Zeki Sezer'e sağdan bak, soldan bak. Ne diyebiliriz? 50 yılın siyasetinin, Türkiye'nin aydınlık öncü yarınlarının ak güvercinler diye elimize tutuşturduğu bu insan mı? Bu da bunların bir kasaba ruhu taşıdığını gösterdi bize. 1970'lerin Türkiye'si bir kasabaydı. Küçük bir karakoldu. Bu karakolun dünyasında büyüdüler. Ancak ülküleri, ütopyaları büyümedi. İlk gençlik yıllarındaki alışverişte bulundukları insanların dünyaları küçüktü. Türkiye darbeler ve küçük siyasetlerle gidiyordu. Türkiye buradan çıkmıştır. Türkiye'de bugün üniversitedeki sıradan bir asistan Demirer'leri, Ecevit'leri aşmıştır. 70 sente muhtaç diye bir kavram var bizim siyasetimizde. Bunu Ecevit'lere, Demirer'lere borçluyuz. Bu kavramı üreten onlar. Kitaplar şunları yazıyor. Dünyadan 5 kuruş para bulamıyoruz. Kimden borç alıyoruz? Arafat'tan. Dünyanın en garip, en yoksul halkından. Filistin'e gönderdiğimiz her Kızılay arabasının tanesi 5 milyon dolar. Arafat'tan birkaç milyon dolar kredi alacak bir pozisyona düştü Türkiye. Onun karşılığı olarak da burada Filistin temsilciliğinin açıldığı gibi laflar edilir. Ya da Almanya'dan borç istiyoruz. Karşılığında çok cüzi, topu topu 2 milyon dolar borç veriyorlar. Bugün herhangi bir yalıda, herhangi bir gazetecimizin sağ cebinden çıkar 2-3 milyon dolar. Almanya bize bunu verirken, bütün teknik malları benden alacaksın şartını koyuyor. Siemens almak gibi mesela. Bizim bütün matbaa teşkilatımız Siemens'le kurulmuştur. 12 Eylül bizi ezdi geçti. Bir dozerin altında kaldık ama Türkiye'nin düştüğü bu durumlar 12 Eylül mantığını haklı kılan siyasetler oldu. Ecevitler, Demirerler dünyanın büyük problemlerle ve büyük felaketlerle karşılaştığı, hani Gorbaçovların, Bushların, Irak'ın, Saddamların çıktığı dünyada yaşadılar. Bütün bunları iyi anlayamazsak, bunların sloganlarını, parti programlarını, ülkeye neler verdiğini ve içinde sıkıştıkları bu hizipleşmeyle bütün bu umutların nasıl çöktüğünü gençlere iyi anlatamazsak, yarınlarda da kasaba politikacıları üretiriz. Bülent Ecevit üzerine romanlar yazılabilir. Biz öyle tertemiz siyasetçiler istiyoruz. Bir yandan hayat arkadaşıyla onlarca yıl, kedileriyle, kitaplığıyla, çay içerek münzevi bir hayat yaşayan, diğer yandan Anadolu'nun bütün kitleleriyle miting alanlarında konuşan. Birbirine yabancı gibi duran iki şey. İşte romanın konusu budur. Türkiye'de elbisesi fırçalanarak, ütülenerek sokağa çıkan bırakın başbakanı, parlamenter, hatta araştırma görevlisi bile kalmadı. Herkes birinci sınıf moda mağazalarından giyiniyor. Çizgili takım elbiseler, envai çeşit. Ama Ecevit'in üstüne başına baktığınız zaman çocukluğumuzdaki babalarımızın paltoları gibiydi. Ortaokulda bizim giydiğimiz takım elbiseler gibi hala fırçalanıyordu. Ecevit'in o mavi takımlarındaki toz, fırçayla ne kadar alınırsa alınsın, onun üzerinde Anadolu'nun tozu vardı. O elbiselerde bu toprağın tozu vardı. Ecevit insandı. Allah rahmet eylesin. Bölüm 7. Ne olacak bu CHP'nin hali? Trabzon Gazeteciler Cemiyeti bana bir ödül verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Orası benim mahallem. Mahallem olduğu için de Nihat Genç ödülü aldı demediler. Gazeteleri açtım baktım. Kara Nihat ödülü aldı ya da Maçkalı şoför Sabri'nin oğlu ödül aldı diye yazmışlar. Çok güçlü gazeteleri var Trabzon'un. Taka, Güne Bakış, Karadeniz. Televizyonları da öyle. Eskiden o bölgede 3 kişiden biri topçu olurdu. Şimdi 3 kişiden biri gazeteci. Tören vesilesiyle dağlarında taşlarında gezdik. Köylerimize gittik geldik. İhtiyar bir amca beni gördü yolda. Tanıdı televizyondan. Lan Uşak dedi, sen o televizyona çıkan Uşak mısın? Evet dedim. Herkese eşit gibi konuşuyorsun ama değil. Kandırıyorsun milleti dedi. Sonra da ekledi. Sanki CHP'yi biraz kayırıyorsun. Herkese küfürleri rahat rahat ediyorsun, CHP'ye gelince birazcık az ediyorsun. Ben de, bak amca, sana güzel bir fıkra anlatayım dedim. Adamın birinin her hafta camide ayakkabıları çalınıyormuş. Bir çalınıyor, iki çalınıyor. Bir gün dayanamamış, caminin kapısına çıkmış, önüne gelene küfretmeye başlamış. O kasabada ne kadar parti var, hepsine küfredip durmuş. Biri çıkıp, ya kardeşim sabahtan beri bütün partilere küfrediyorsun, bir tek CHP'ye küfretmiyorsun deyince adam yapıştırmış yanıtını. Ya CHP'lilerin camiye geldikleri mi var ki ayakkabı çalsınlar? CHP'nin son dönemdeki politikalarından oldukça rahatsızım. Bugün yaşanan bütün olayları laiklikle bağdaştırması ve kendi partisini laiklikle özdeşleştirmesini siyasi ahlak açısından doğru bulmuyorum. Bu CHP'ye geçmişte de zarar verdi, bundan sonra da zarar verir. Ha, ben bir sürü partiyi önüme koyarsam CHP'ye daha yakın konuşurum ama bu çok tuhaf. CHP'nin de çok ciddi rahatsızlığı var. CHP'nin rahatsızlığı laiklik diye bir rahatsızlık değil aslında. CHP'nin rahatsızlığı çok uzun yıllardan bu yana iktidara gelemeyişi. Evet, bu çok ciddi bir sorundur. Mesela Amerika'da demokratlar iki sefer gelir, iki sefer muhafazakarlar gelir, İngiltere'de İşçi Partisi bir kere gelir, sonra 15 yıl gelmez. İrlanda'da da Katolik, Protestan. Üç dönem biri gelmez ama öbürü gelir. Dünyada demokrasiler nasıl yürüyor diye konuştuğumuz zaman bakıyoruz ki en güçlü demokrasilerde böyle bir denge var. Bir tanesi üç kere iktidara gelir, öbürü bir defa geliyor veya dönüşümlü alıyorlar hükümeti. Eğer 40 yıl ya da 30 yıl temeli oluşturan iki partiden biri sürekli geliyor, diğeri hiç gelmiyorsa, orada demokrasiyi ve o siyasi yapıyı kökünden tartışmamız lazım. Türkiye'de demokrasi bu yüzden sakat. Büyük partileri oluşturan ana siyasi fikirler ne? Mesela Amerika'da demokratlar göçmenlere daha müsamahakardır. Sağlık politikalarından yanadır, dışarıdan gelmiş insanların hakları, düşünceleri, eğitimleri önemlidir. Muhafazakarlar daha dindardır, daha başka politikalardan yanadır. İngiltere'de de sağ sol gibi oturmaz ama ona yakın durur. Yani fikirler biri sağda, biri solda, biri liberal olarak oluşur. Çok az demokrasilerde etnik yapılar vardır ama onlar da mesela İsviçre veya Belçika örneğinde olduğu gibi koalisyon gibidir. Yani federe bir yapıya yakındır. Hepsi temsil edilir orada. Türkiye'deki ayrımın bir sosyal politikadan değil de laik şeriatçı, inanan inanmayan şeklinde belirlenmesi ve bunun altının da CHP tarafından çizilmesi son derece sakat ve yanlıştır. CHP neden ısrarla laikliğin altını çiziyor? Türkiye'de bir sürü kurum var. Yargıtay, Danıştay, Milli Güvenlik Kurulu. Eğer yetmiyorsa bir çare bulalım hep beraber.
Ayrım sonu.